Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, mühim şeylerle karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta biraz İslam, ahlak, siyaset üzerine konuşalım istiyoruz. Bizi bu konuya iten sebeplerin başında Cem İçiçek'in bir açıklaması var. Bir de Hüseyin Çelik'in yazdığı bir yazı var ahlak üzerine, İslam üzerine. Daha doğrusu bu kara para atlama meselesinden son günlerde çıkan tartışmalardan, Terim Forum'dan hareketle işte dinin de biraz kayıt dışı olduğundan söz etti Cemil Çiçek. Ticaretinde, dininde, siyasetinde. Bunların üzerine biz de biraz bunları konuşalım istedik. Hazır Filistin'de yaşanan olaylar üzerine Gazze saldırısında ve İslam ülkelerinin bizim toplumun gösterdiği reaksiyonu da göz önünde bulundurarak.
Gösteremediği
İşte
reaksiyonu
reaksiyon. Göstersen de göstermesen de bir reaksiyon olarak tarif ederim.
yani. Tabii, yani toplumda var reaksiyon yani. Bütün tırnak içinde İslam aleminde toplumlarda o tatminsizlik hali var ama yani hiçbirisi Londra'daki gibi işte efendime söyleyeyim Berlin'deki gibi filan gösteriler yapamadı. Yani New York'taki gibi gösteriler yapamadı yani.
Sadece gösteri
Dolayısıyla
yapmadılar. Gidip limanlarda yardım götüren gemilerin kalkışını engellediler Amerika'da mesela.
evet, İsrailliler de böyle kör gözün parmağına bizimkileri kışkırtmak için işte termal içlik, Türkiye'de imal edilen İsrail askerleri için imal edilen termal içlikler geldi filan diye videolar paylaşıyorlar. Ne kadar doğrudur filan bilmiyorum ama böyle hani damarımıza da basıyorlar bir yandan.
Efendim onun da şöyle bir açıklaması getirdi birisi. Efendim işte ticaret öyle sizin zannettiğiniz gibi değilmiş. Yerine getirilen taahhütler tamamlanması gerekirmiş. Yoksa şöyle büyük cezalar olurmuş. O sebepten dolayı giderek azalmış aslında ihracatı o firmanın oraya filan gibi açıklamalar yaptılar.
Ya herkes çok akıllı, hepimizi çok aptal yerine koyuyor. Herkes yani. Cins bir dünyada yaşıyoruz işte. Netice itibariyle İslam toplumları denen toplumların hali pürmel hali ilk defa gündeme gelmiyor ama işte evet durmadan bir defa daha bir defa daha ispatlanıyor sefaleti yani. Bu toplumların dünya liglerindeki sefaleti tekrar tekrar gözümüze sokuluyor. Ben hani çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı yani bu küresel kuzey, küresel güney terimleri. Bunun iyi bir tasnif, işe yarar bir tasnif, kullanışlı bir tasnif olduğunu düşünüyorum. Ve küresel güney dediğimiz şey ağırlıklı olarak dört parçaya bölünebilir. Yani işte bir sonuçta Latin Amerika'da Hristiyan bir blok var. Afrika'da da kısmen Hristiyanlaştırılmış bir blok var. Afrika'da ve işte Orta Doğu'da hatta ta şeye kadar, Endonezya'ya kadar, Filipinler'e kadar uzanan Batı'da ciddi bir İslam, Müslüman nüfus var. Hindu, Budist bir blok var. Bir de işte Çin var yani. Böyle dört tane temel inanç bloğu küresel güneyi oluşturuyor. Bunların arasında hiç protestan yok. Yani sonuçta Avrupa'nın içinde de asıl sıkıntı yaşayanlara bakacak olursak, nispi olarak daha çok sıkıntı yaşayanlara bakacak olursak, onlar da işte İtalya, Fransa, İspanya, Kuzey Avrupa'ya kıyasla daha sancılılar. Oralarda Katolik, ağırlıklı olarak şey de Katolik. Bu haritalar üzerinden dünyanın gelişmişliği vesairesi filan ve bunun dinle ilişkisi üzerine sen herhalde çocukluğundan itibaren bir yığın geyik
Tabii.
defaatle görmüşsündür. Ben de çok maruz kaldım bunlara. Ben çocukken, gençken korelasyon nedensellik değildir diye bir motto yoktu. Vardıysa ben bilmiyordum yani ama 1990'lardan itibaren bu motto çok yaygınlaştı ve çok benim imdadıma yetişti. Yani yıllarca böyle bir formülasyon olmadan ya kardeşim buradan bir nedensellik nasıl çıkartıyorsunuz? Nedensellik dediğiniz şey öyle bir şey değil falan demeye çalışıyor idim ama korelasyon nedensellik değildir mottosuyla zaten bu kolayca söylenebiliyor. Şimdi burada bu yoksulluğun, sefaletin vesaire falan sebebinin İslam olduğunu, olmadığını yani İslam mıdır, değil midir falan gibi tartışmalara hiç bulaşmadan yanından geçip önce bir şeyin tespitini yapalım. Yani bütün İslam alemi gerçekten sefil durumda. Ve bütün İslam alemi içinde her şeye rağmen bir potansiyel barındırıyor gibi görünen Türkiye vardı. Nereye kadar? İte kaka bir tuhaf bir laisizmi yaşatıyor olduğu dönem itibariyle o laisizmi de terk edince Türkiye'de çok hızlı bir biçimde benim kanaatime göre İslam aleminin diğer unsurlarına, yani Suudi Arabistan'a değil belki ama Mısır'a vesaire falan benzedi yani. Çok basit, son derece sade bir göstergesi var bunun. Senin de sözünü ettiğin işte dolandırılmış olan bir Denizbank Şube Müdürü tarafından dolandırılmış olan bir takım insanlar var. Bunlar popüler tipler. Kendi ağızlarından açıkladıklarına göre bunlar Cumhurbaşkanı'na gidiyorlar. Diyorlar ki biz dolandırıldık. Yani işte bizim paramızı kurtarın. Ne yapın yani? Banka bizim paramızı ödesin ya. Banka müdüresi bunu ödeyemeyeceğine göre banka bizim paramızı ödesin, siz aracılık yapın. Şimdi sen dolandırılsan, herhangi bir şekilde dolandırılsan ne yaparsın?
Mahkemeye giderim tabii.
Yani polise gidersin.
Polise giderim,
Yani
mahkemeye giderim.
bir, ya ihbarda bulunursun. Nereye ihbarda bulunulacaksa falan. Yani eğer dolandırıldığını itiraf etmekten utanmayacak durumdaysa veya dolandırıldığın miktar bu utancını yenecek kadar büyükse ya mahkemeye gidersin sonuçta. Bir ihbarda bulunursun. Bunun mevzuatı var, kurumları var falan filan. Şimdi bu bizim içinde doğduğumuz, içinde büyüdüğümüz, son derece alışık olduğumuz bir düzen yani. Ama Arda Turan dolandırıldığı zaman anlaşılan o ki bu yolu izleme ihtiyacı hissetmiyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı'nda doğrudan kontağı var. Ve Cumhurbaşkanı da şunu demiyor. Ya, oğlum deli misin sen? Ben Cumhurbaşkanıyım yani. Bu işlere ben bakmıyorum. Burada hani sen şuraya şöyle başvuruda bulunacaksın. Şunu da yapmıyor. Ya bak bu Arda benimle olan ilişkisini biraz istismar etmeye kalktı. Ama bu sayede öğrendik ki böyle bir dolandırıcılık hadisesi olmuş. Şunu savcılığa bildirin. Ne demiyor yani? Yani ne dediğini bilmiyoruz ama ne demediğini biliyoruz yani. Şimdi bu tek başına bir göstergeydi.
En azından Cumhurbaşkanı'nın haberi olmasına rağmen herhangi bir işlem şu ana kadar yapılmadığını biliyoruz. Son ana kadar, şu an demeyelim de son günlere kadar.
Şimdi bu bizim bütün bildiğimiz kabullere aykırı bir durum. Yani bu şu manaya gelmesin. Sonuçta Türkiye eskiden hiç bu tür şeylere ait olmuyordu manasına gelmesin. Yani Türkiye'de eskiden de diyelim ki işte ben alkollüyken araç kullanıp bir kaza yapmış ve ölüme yol açmış isem iflam kesilebiliyordu ama bir milletvekilinin oğlu veya işte bir patronun oğlu veya bir mafya patronu böyle bir şey yaptığı zaman onun başı belaya girmeyebiliyor. Ama o durumlarda bile hiç kimse gidip de Cumhurbaşkanı'nı veya işte ne bileyim birilerini yukarıda birilerini aramak durumunda kalmıyor. Ya böyle bir şeye hiç şahit olmadık yani. Yani evren döneminde bile böyle bir şeye şahit olmadık diye hatırlıyorum. Olmazdı.
Olmazdı, hele hele evrene ulaşmak çok daha zor idi. Sınırlı sayıda insan ulaşabilirdi ona.
Elbette Erdoğan'a da sınırlı sayıda insan ulaşabiliyor. Ama evrene ulaşabilir olanlar bile
Bunu söylemez.
zannediyorum ki böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında ya bir dakika Kenan amca beni kurtar filan diyememişlerdir yani. Yani aklımıza gelmiyordu yani öyle bir şey değil mi? Öyle bir ihtimal aklımıza gelmiyordu. Türkiye'de hep çok güçlü insanlar oldu. Ama bu güçlü insanların bu tür networklerin içinde bu tür fonksiyonlar üstlenmesi son derece yeni bir şey. Şimdi en son söyleyeceğimi burada söyleyeyim. Yani burada mesele İslam değil. Burada mesele bütün İslam toplumlarının örgütlenme tarzının aha işte şimdi şurada örneğinde gördüğümüz gibi olmasında. Yani bir ulul emri var orada. Her şey ondan sorulur vesaire filan. Yani ulul emri İslami terim. Ama İslam olmayan ülkelerde de olaylar böyle. Yani Güney Amerika'da da olaylar böyle. Toplumu Müslüman olmayan Afrika ülkelerinde de olaylar böyle oluyor. Dolayısıyla bu bir örgütlenme tarzı problemi. Yani diyelim ki Demokratik Kongo'da birileri böyle dolandırılmışsa oranın başkanına gidip de böyle bir takım taleplerde bulunabilir değil mi? Yani bizimle onların arasındaki farkı böyle biliyorduk yani. Ve bu
Mesela Hristiyan ülkeler açısından da, aynı inanca sahip ülkeler açısından da baktığımızda durum farklı. Bazılarında bu tür dolandırıcılıklar kolaylıkla olabiliyor, bazılarında olmuyor mesela. Bu kadar kolay olmuyor.
Hayır, dolandırıcılık olmasını geçtim. Dolandırıcılık
Bu tür şeylerden yani.
maruz kalanın
Evet.
müracaat mevki olarak aklına Cumhurbaşkanı'nın
Evet.
gelmesi ya yani böyle siyasi gücün sahibinin bu anlamda ara buluculuklar yapıyor olmak üzere akla geliyor olması sadece İslam ülkelerinde olan bir şey değil. Bunu demeye çalışıyorum.
Mesela Rusya'da bu mümkündür. Putin'e ulaşan bir oligark derdinin çözümü için talepte bulunabilir.
Bulundu. Biz yani Rusya ile aramızdaki farkın böyle bir fark olduğunu düşünüyorduk.
Evet.
Yani işte dediğim gibi mesela Türkmenistan'da da bu böyle oldu. Ama işte mesela dediğim gibi Demokratik Kongo'da da olay böyle olabiliyor ya. Olabilir yani bizim hafızalarımızda olay böyle. Ama Türkiye'de olmaz, Almanya'da olmaz, İsveç'te olmaz, Kanada'da olmaz şimdi. Şeyimiz buydu, tasnifimiz buydu. Ve Türkiye bir taraftan bir tarafa geçti. Dolayısıyla bu 20 yılda işte Türkiye bu hale geldi falan falan derken asıl mesele laisizmden uzaklaşmak değil yani. Laisizmden uzaklaşmak kendi başına bir şey. O ayrıca yani onun hiçbir etkisi olmadığı manasında söylemiyorum. Ama burada asıl mesele benim üzerine tepiniyor olduğum husus temelde bir örgütlenme meselesi. Şimdi örgütlenme meselesi deyince buraya uzun bir parantez açayım. Emrah Sefa Gülkan birkaç programdır seyyahları şeyin belli bir sponsorun talebi çerçevesinde anladığım kadarıyla seyyahları konu ediyor. En son konu ettiği seyyah İbn Haldun. Yani İbn Haldun'un esasen bir ilim adamı olduğu ama işte seyyah yönünün de olduğunu söyleyip sonra da bütün program kendisi de bunu hani ilmi seyyahlığının çok önüne geçtiği için mecburen böyle oluyor diyerek ilmini anlattı ve çok şık bir özet çıktı yani orada. Yani o işareti çok taze olarak o işaret ettiği için o benim kafamdaki şeyi tazelediği için ona referans verip de söyleyeyim yani. Bütün toplumlarda erkin referansının ne olduğu sorusu uzun süredir insanlığı meşgul ediyor. Yani muhtemelen erk ortaya çıktığı andan itibaren meşgul etmeye başlamış. Bunun çok kestirme bir cevabı var. İşte erk sahibi Allah'ın ya da yani yaratıcının neyse yani yüce gücün, alemi var etmiş olan gücün yeryüzündeki işte temsilcisidir. Bunun çok evrensel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok da iyi bilmiyorum. Yani. Çok uzman olduğum bir şey değil ama benim bildiğim kadarıyla söz temsili Osmanlı kendisini Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak konumlama işini çok son 150 yılda yaptı. Yani ondan önce daha Türk geleneği çerçevesinde bir kut ile açıklanıyor idi bu. Yani bizim hakkımız çünkü biz kutluyuz yani. Bir şey bulmamız lazım. Niye bize Celal hükmediyor da ben kendisine hükmedilenin bir şey bulmamız lazım. Bu açıklamayı bulmazsak ortalık biraz bulanık olacak yani. Bir açıklama bulmamız gerekiyor. Ve işte her toplum kendince buna bir açıklama geliştirmiş. Kendi kültürünce filan gibi bir durum var. Ama bir hiyerarşi yani yukarıda her şeyi kararlaştırma gücüne sahip olan birileri ve aşağıda da işte kendileri hakkında karar verilen yığınlar olmak üzere bir hiyerarşi. Kimi yerde biraz daha basık, kimi yerde biraz daha sivri olmak kaydıyla şekillenmiş. Bunun tarihsel sebepleri var. Yani her toplumun kendi tarihi çerçevesinde farklılıkları oluşturmuş şartlar. Ama her yerde tekrarlanan şey bu. İbn Haldun bunun bu referansı sorgulayan birisi. Ve işte tahmine göre de bunu sorgulayan ilk insan oldu. Enteresandır yani. İbn Haldun kendi yazdıklarının herhangi bir yerden yani bu anlamda yazdıklarını bizim şimdi değil yani sonradan aradan yüzlerce yıl geçtikten sonra İbn Haldun'un söylediklerinin arasından aa bak bu adam tarih biliminin, sosyoloji biliminin ve siyaset biliminin meğersem temellerini atmış dediğimiz şeyler söylüyor. Birçok başka şeyin yanı sıra. Bu anlamda adamı en azından üç bilimin babası olarak kabul ediyoruz. İbn Haldun da bunlara dair söylediklerini başka hiçbir yerden okumadığına yemin ediyor. Yani şey açısından, benim açımdan o yemin çok anlamlı. Ta o tarihte bir yani bir telif sahibi olma
Duygusu var mı?
hassasiyetinin olduğunu gösteriyor yani. Bak ben bunları kimseden okumadım ha. Yani şunları okudum şuradan, bunları okudum buradan ama bak bu tarih metodolojisi işte efendim siyaset kuramı neyse ve de işte araya kattığı ekonomik açıklamalar falan bunlar benim özgün fikirlerim diyor. Buradan yine bu parantezin içine parantez açayım. Hani bu geçen hafta Ayşe Zarakol hafta sonu Ayşe Zarakol hakkında da konuştuk falan. Sonuçta temel mesele şu. İslam orta çağında Orta Asya yani Maverani Nehir civarında üretilmiş olan bilgilerin önemli bir bölümü Avrupa'ya tercüme edildi ve Avrupa'da bu tercümeleri kullananlar, yani mesela Kopernikler falan, buna referans vermediler. Yani kendi telifleriymiş gibi anlattılar. Çok büyük ihtimalle İbn Haldun'un yazdıklarını okumuş olanlar da İbn Haldun'a referans vermediler. Bugünün akademik ahlakı itibariyle bakıldığında intihal ayıplanacak bir şey falan, ama biz o dönemleri bilmiyoruz yani. O dönemlerin ahlak kurallarını bilmiyoruz. Dolayısıyla biz onları, ama burada çaldınız İbn Haldun'dan bunu filan diye suçlayamayız. Sen kendi okullarında eğer bunları İbn Haldun'un temelini atmış olduğu, yani Durkheim'ın değil de İbn Haldun'un temelini atmış olduğu şeklinde okutursun. Tamam, yani yapabileceğin budur. Sen bunu yapmamışsın, sonra adamları suçluyorsun. Parantez içinde parantezimi bitireyim yani, değil mi? Yani temelde mesele bu. Şimdi sen üstüne düşeni yapmamışsın. Yani İbn Haldun yapmış. İbn Haldun üstüne düşenden fazlasını yapmış. Sonra Avrupalılar da kendi üstüne düşeni yapmışlar ve sen bir tarihe gelmiş üstüne düşeni yapmamışsın. Üstelik de şeyi biliyorsun yani, İbn Haldun'u biliyorsun yani. Yani çünkü 150 yıl neredeyse didik didik etmişsin. Yani en başta olmasa da, yazıldığı tarihte olmasa da, sonrasında bunu didik didik etmişsin yani. Ama Neokrat'ta bir şey çıkartabilmişsin, ne de kendi hikayeni yazarken İbn Haldun'a referans vermişsin.
Ben de yani geçmişte bizim tarihimizde böyle örnekler var diyerek referans gösteriyorsun. Demek ki var ise bir tane değildir, daha çoktur. Bir onları araştırmak lazım. İki, sen de sürdürmelisin, o örnek olduğuna göre sen de yeni örnekler ortaya koyabilirsin.
Ya sen, ben geçmişte böyle şeyler varsa, başka örnekler de vardır. Olduğunu zaten bu işin uzmanlarından öğrendim yani. Esas meselem şu yani, burada işaret etmeye çalıştım. Sen şimdi lisede sosyoloji okudun ya da yani üniversitede ekonomi okudun falan. Herhangi bir yerde İbn Haldun'dan söz edildiğini duydun mu?
Son zamana kadar hiç duymadım.
Yani temel mesele bu. İbn Haldun'u bilmeyen bir toplum değilsin. Yani Arjantin'de kimse İbn Haldun anlatmıyor olabilir. Bilmiyorlardır. Ama sen İbn Haldun bilmeyen bir toplum değilsin. Yani senin entelektüellerin, senin münevverlerin 18. yüzyıl, 19. yüzyılda İbn Haldun'u biliyorlardı. Ama mekteplerde, yani muhtemelen Osmanlı'nın mekteplerinde de bunlar İbn Haldun'a referans verilerek okutulmadı. Ve Cumhuriyet'in mekteplerinde de böyle okutulmadı. Bunun arka planını anlamak, araştırmak vesaire falan gerekiyor. Ben kendi kabilimce, kendi aklım erdiğince, bunlar benim uzmanlık alanlarım değil, kendi sistem dinamiği yaklaşımım içinde bunun Türkiye'de neden böyle olduğunu ve bunun hangi kabızlıklara ve hangi rahatsızlıklara yol açtığını zannettiğimi, işte Türkiye'nin hikayesini anlatmaya çalıştım. Her modernleşmenin hikayesini anlatmaya çalıştım. Her yerde anlatmaya çalışıyorum. Yani sonuçta bu biçimsiz bir şey. Bunun sebeplerini anlamadan Türkiye hakkında konuşmaya kalkmak yanlış. Bunun sonuçları olmamasını beklemek de yanlış. Benim anlayışıma göre, yani sistem dinamiği yaklaşımıyla baktım. Yani kompleks sistemler yaklaşımıyla baktım. Benim açımdan bu iki önemli üzerine tepiniyorum. Yani bunun sebepleri var ve bunun sonuçları olmamasını beklemeniz gafilliktir diyorum yani. Şimdi mevzuya neden girdik? İbn Haldun tarihte ilk defa bu erkin esasen bir toplumsal sözleşme, bir sosyal kontrat olduğunu bu kelimelerle olmasa da iddia eden bir adam, benim bildiğim kadarıyla. Bak, bunu kimseden okumadım dediği şeylerden bir tanesi bu yani. Yani diyor ki meğer, sonuçta bizim işlerimizi yürütebilmemiz ve hepimizin öngörülebilir, düzenli bir dünyada yaşayabilmemiz için birilerine böyle yetkileri devretmemiz gerekiyor. Bizim bir kere bir arada yaşamamız gerekiyor. Bu elde bir. Bir arada yaşama durumunda bir takım iş bölümleri olacak. Bu iş bölümlerinin arasında bir tanesi de yöneten bir sınıf olacak. Bir zümre olacak. Bir kişi olacak. Tamam mı? Yani bu bir zarurettir ve esasen birçok başka referansa müracaat ediyor olsa bile temelde bu sosyolojinin kaçınılmaz zaruretinden kaynaklanan bir şeydir. Dolayısıyla bir sosyal kontrattır bu. Burada şimdi Emrah Sefa Gürkan o programda güzelce olayı formüle ediyor. Bu diyor, tamam. Yani bu sosyal kontrat. Yani neden var böyle bir devlet diye bir şey? Tamam, şimdi bu sorunun cevabını aramak bir şey. İkinci bir soru, tamam, bu devletin O sosyal kontrata, yani taahhütlerine uymadığı zaman ona isyan etmek hak mıdır değil midir? Şimdi iki soru da bu diyor yani. Ve İbni Haldun buna hak değil cevabı veriyor. İbni Haldun'un buna bu cevabı verirken esasen İslami referansları vesaire falan bir tarafa, İbni Haldun'un yaşadığı dönemde ağırlıklı olarak ömrünü geçirdiği Kuzey Afrika'daki siyasi kaos durumunun etkili olduğunu söylüyor Emrah Sefa Yörük. Ben de çok makul buldum bu açıklamayı. Şimdi oradan sonrasına gelin. Ondan çok sonra işte benzer sonuçlara Hobbes da varıyor. Yani işte bu ünlü Leviathan teorisiyle esasen erk konsantre olur çünkü bir sosyal kontrat kaçınılmaz sonucudur diyor ve o da İbn Haldun'un verdiği cevabı veriyor. Yani bu durumda o Leviathan sınırları geçerse, haddini aşarsa, yani taahhüdünü yerine getirmezse, kiranlaşırsa ona isyan etmek hak mıdır, değildir diyor. O da aynı sonuca varıyor. Yani görülüyor ki İslami olmayanlar da bu sonuca varabiliyorlar. Neye yaslanarak bunu açıklıyoruz? Çünkü onun dönemi de onun yaşadığı yerde böyle kaotik bir ortam. Ama iş Lak'a geldiğinde o diyor ki yo, bu durumda o da aynı varsayımlardan yola çıkıyor. Aynı sonuçlara varıyor ve diyor ki ama eğer tiranlaşırsa ona isyan etmek haktır. Neden? Çünkü orada düzen. Yani o daha tırnak içinde düzenli bir dünyada yaşıyor. Dolayısıyla çok rahatlıkla şu sonuca varabiliriz ki eğer İbn Haldun daha sakin bir siyasi atmosferde bunları düşünmüş ve yazmış olsaydı diyecekti ki olur mu canım? Tabii ki burada isyan etmek haktır ve ona da İslami referanslar bulacak, hadisler, ayetler bulacak diye. Yani böyle bir tiran yönetimine isyan etmenin hak olduğunu gösterecek, ben bilmiyorum tabii ama yani yüzlerce ayet
Çıkar. Var.
bulabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi dolayısıyla biz olayları yanlış yerlerde tartışıyoruz. Benim iddiam bu yani. Burada mesele Müslümanlık değil. Mesele bilmem hangi ideoloji değil. Burada mesele içinde yaşadığımız toplum eğer çok kaotikse düzen arıyoruz. Fazla düzenliyse o zaman haklarımızı arıyoruz. Fazla düzenli. Yeterince düzenliyse orada bir sıkıntımız yoksa o zaman haklarımızı arıyoruz. Ama şimdi ortalık kan gövdeye götürüyor ise ulan bir dakika şimdi senin hakkının sırası mı? Yani görüyorsun bak hani bu devlet dediğim tantana biraz daha sallanıp yıkılacak olursa kan gövdeyi götürecek. Yani ticaret yapamayacağız, karnımızı doyuramayacağız, üretim yapamayacağız. Şimdi biz kapa çeneni deme ihtiyacı hissediyor insanlar. Buraya da nereden gelmiştim? Bu parantezi nereden açmıştım? Şimdi içinde yaşadığımız dönemde mevcut işte demokrasilerin krizi, carçurt falan geyikleri bir yerlerden çıkıyor. İşte orada Gazze için İngiltere'de birileri bir takım değerler adına bir şeyleri haykırabiliyor falan. Türkiye'de bu değerlere sahip olan insanlar yok değil. Ama o insanların şartları İngiltere'deki insanların şartlarından farklı yani. Burada bu parametreleri hesaba katmadan bütün her şeyi Türkiye'nin ahalisinin Müslümanlığıyla veya işte kültürel pasifizmiyle veya işte devlet taparlığıyla neyse ne yani. Bir takım ideolojilerle, inançlarla, şunlarla bunlarla açıklayıp durmak bana abeste iştigal geliyor. Sittin senedir bak kardeşim bunun arkasında bambaşka dinamikler çalışıyor demeye çalışıyorum. Bütün bu demeye çalıştıklarımın arka planda yatıyor olan bilgi birikimi itibariyle de herhangi bir toplumda herhangi bir devletin böyle şahsileşmesi, hakkını arayanların doğrudan doğruya devletin başındaki şahsa müracaat etmeyi yadırgamayacak hale gelmiş olmasının toplum için olağanüstü büyük bir çöküntü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim AKP ile ilişkimin başından itibaren AKP böyle değildi ama ben bu zevatta, bu hissiyata sahiptim. Böyle bir keyfilik
Var.
murad ediyor olduklarına inanıyor idim yani. Sonuçta bu inşa edildi. Yani bu şimdi burada bir söylemiyorum yani yıllardır yazıp çizdiklerim orada duruyor. Hep aynı korkuyu dile getirdim. Ama başkaları adamın dindar olması işte efendime söyleyeyim böyle konuyla alakasız mevzuları gündeme getirdiler. Halbuki bizim sıkıntımız buradaydı ve ben iddia ediyorum ki eğer sıkıntının burada olduğunu, gidişatın buraya doğru olduğunu siyasallaştırabilseydi bu toplum Erdoğan'ı böyle arkalamazdı. Bunu iddia ediyorum. Benim tanıdığım toplum itibariyle Türkiye bu bataklığa savrulabilecek bir toplum değildi. Şimdi de hala değildir. Ama giderek bu anlamda çamurlaşıyor yani. Çok basit bir düşünce deneyi ben herkese söyleyeyim ben. 2007'de Erdoğan şimdiki Erdoğan, şimdiki iddialarıyla, şimdi dile getirdikleriyle ortaya çıkmış olsaydı 2007'de. 2007'de seçimi kaybederdi. Bugün kendisine seçim kazandıran nelerse onlar 2007'de ona seçim kaybettirirdi yani. Yavaş yavaş hani bu klasik şey benzetmesi suda yavaş yavaş ısıtılan suda kaynayan kurbağa gibi Türkiye ağır ağır ağır ağır ya da şöyle söyleyeyim hani söylediklerini boş ver abi. 2007'de böyle bir Denizbank skandalı olsaydı ve o Denizbank skandalında dolandırılanlar gidip de doğrudan Erdoğan'a müracaat etseydi Türkiye Erdoğan'ı seçmezdi. Şimdi bu
Büyük ayıplanırdı. Reddedilirdi yani.
akla gelmezdi ya böyle bir şey. Ne oluyoruz? Hop filan olurdu. Şimdi bu böyle yadırganmadan usul usul geçiyor. Toplum bu anlamda çok geriledi yani Türkiye'de. Ben de kendi hesabıma dünyadan ümitliyim, Türkiye'den ümitsizim derken bu dinamikler itibariyle konuşuyorum yani. Demiş oldum ki ana hatları itibariyle Türkiye'de ve genel olarak İslam aleminde temel sıkıntı bir örgütlenme sıkıntısıdır. Siyasal örgütlenme sıkıntısıdır. Bu şu manaya gelmiyor. Yani şimdi biz bütün Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Endonezya'da, Filipinler'de, Malezya'da mevcut rejimleri çökertsek, tepedeki o muktedirleri imha etsek, demokrasi işte filan diye bir şey, bir sandık falan koysak, işler yoluna girecek. Yani herkes zenginleşecek falan. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü burada da başka bir hata yapılıyor. Ya bu zenginlik dediğimiz şey, yani hepiniz gündelik hayatınızdan biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi ben yola çıkmışım bir ailenin bir çocuğu olarak ailem ev kirada oturuyor. Yanımdaki ev sahibi aynı zamanda benim ev sahibi. İkimiz de aynı şartlara sahibiz bugün tüketim kapasitesi olarak. Ama ben kira ödüyorum, o kira alıyor. Yani bu zaman içinde birikir, öyle değil mi yani? Aramızdaki fark zaman içinde birikir. Sonuçta böyle zaman içinde birikmiş bir zenginlik farkı var. Yani bunu daha önce söz etmiştim yani Adam Smith yani bütün İngiltere'nin zenginliğini tek başına İngiliz korsanlarının fi tarihinde kral adına yaptıkları ya da kraliçe Victoria adına yaptıkları korsanlıklardan kraliçeye düşen payın birikimli faiziyle açıklanabilir olduğunu söylemişti. Yani ben söylemedim bunu. Yani bir İngiliz iktisatçı, iktisat biliminin babası olan adam söylüyor yani. Ve evet yani orada 100 bin altın çalmışsa bana benden 100 bin altın önde başlamışsa bu 250 yılda birikimli faiz olarak aramızda kapanması imkansız bir şey yaratır. Burada da böyle işte o protestandı da bu işte demokrattı da bundan kaynaklanmıyor kardeşim ya bak bu başlangıç şartlarındaki farktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben şimdi Almanya kadar zengin olmayacağım. Düzeni yani bir parametreyi, bir ideolojiyi, bir örgütlenme sistemini filan değiştirerek böyle bir şey olmayacak ya. Bunun peşinde koşmak da absürt bir şey. Bundan 500 yıl önce böyle işte dolandırılan birilerinin padişaha, krala gidip de benim hakkımı koru demesi yadırganacak bir şey değil. Ama biz insanlık olarak işte bunun yadırganacağı, dünyanın büyük geniş kesimlerinde yadırganacağı bir serüven yaşadık. Dolayısıyla benim açımdan böyle hani bir takım taşa yazılmış kurallar vesaireler falan aramaya lüzum yok. Mevcut hal, dünyanın mevcut hali, içinde yetiştiğimiz, bizim içinde yetiştiğimiz dünyanın mevcut hali bizi bu tür durumlarda böyle bir en tepedekine kanal aranan toplumlar olmaktan çıkarmış idi. Gerisin geri buraya dönmek yani herkes kolaylıkla idrak edebilir ki en azından şu manaya geliyor. Yani eğer ona ulaşamıyorsan hakkını koruyamıyorsun manasına gelir. Ama biz bunu aşmış idik insanlık olarak ve benim terminolojimde bu toplumların güçlenmesi manasına geliyor. Yani en tepedeki adama ya da zümreye neyse ona karşı güçlenmesi manasına geliyor. Hiçbir durumda bu ideal olmadı. Ve ben bir takım ideallerden söz etmiyorum yani. Yani ideal olmadı derken kastettim şu. Her durumda, her toplumda yine o en tepedekilere yakın olanların başkalarına kıyasla bir takım imtiyazları oldu. Olmayı da sürdürüyor. Ama trafikte birisini hatalı otomobil kullandığı için ezmiş olan birisini tepedekilere yakınlığı sebebiyle kurtulabilmesi, yani başka suçları nedeniyle biraz daha toleranslı davranılabilir belli zümre sahiplerine. Ama büyük suçlarda bu olay mümkün değil birçok toplumda. Bu anlamda toplum güçlenmişti. Benim kastım bu. Şimdi buradan biz geri adım attık. Yani yarın Arda Turan'ın trafikte birisini ezdiği zaman da gidip de ya padişahım beni kurtar demesi yadırganmayacak bir duruma gelebiliriz yani.
İnşallah gelmeyiz diyelim buradan ama muhtemelen hani güçlenmiş toplumlar geri noktaya gelirler bir şekilde herhalde. Ulaştıkları noktanın çok gerisine düşmezler. Hani borsadaki gibi geldiği yeri unutmaz diyor ya, yükseldikten sonra tekrar oraya
Evet.
gelir.
Yok, şöyle oluyor benim burada da işte yine kompleks evrim anlayışıyla buradan gerileyen toplumlar oluyor. Gerileyen toplumlar tarihe karışıyorlar. Yani sonuçta topyekün, yani bu bir ekosistem. Bütün evrim birlikte evrimdir. All evolution is co-evolution. Ve zaten şimdi yaşıyor olduğumuz şey bu. Yani sonuçta burada bu ekosisteme uyum sağlayamayanlar toplum olarak çöküyorlar. Yani Suudi Arabistan olağanüstü kaynaklara rağmen, maddi kaynaklara rağmen işte sonuçta çöküyor yani. Çökmüş bir toplum. Tarihe karışacak. Herhangi bir ağırlığı yok zaten ve olmayacak gibi. Sonra Türkiye bu anlamda çok ciddi irtifa kaybediyor. Buradan biz bir biçimde bu gidişatı tersine çeviremezsek Türkiye'de yarın öbür gün, yani bugün zaten ağırlığı uluslararası düzlemde ciddi ölçüde azalmış durumda. Yani Erdoğan her ne kadar tersini söylerse söylesin, ciddi ölçüde azalmış durumda. Çünkü yani bu ekosistemde buna yer yok. Evrimleşiyor olan o ekosistem ya. Teker teker türler değil. Bu anlamda Türkiye'den ümitsizim zaten. Ama dünyadan ümitliyim. Çünkü bu ekosistem evrimleşiyor. Toplumlar daha güçlü olacaklar. Yarın bugünkünden daha güçlü olacaklar ve kurallara uymak konusunda en tepedeki zümreye mensup olanlar da, devlete çok yakın olanlar da aynı kaderi yaşar duruma gelecekler. Daha da böyle olacak yani diye bakıyorum. Ve işte bu anlamda toplam üretimdeki payları itibariyle insanlar daha eşit, daha adil paylaşım yapacaklar vesaire filan diye düşünüyorum. Çünkü o toplumsal güçlenmenin temel bileşenlerinden bir tanesi de iktisadi özgürlük yani gibi. Şimdi buradan demiş oldum ki özetle bütün bu hikayeyi böyle İslam'la, şununla, bununla filan falan ya da başka ideolojilerle çok lafla açıklamanın alemi yok. Bir takım temel dinamikler var, belirleyici parametreler var. Demografisinden işte bilmem karmaşıklığına kadar bir faktör var ve bu faktörler tayin ediyor bizi, içinde yaşadığımız toplumları ve birey olarak bizleri. Ama uzaktan baktığımız zaman çok bariz bir biçimde görünüyor ki işte bu İslam toplumları perişan haldeler. Hüseyin Çelik'in o sözünü ettiği yazıda bahsettiği bir şey var. Yani işte 2008'den beri Birleşik Devletler'de kurulmuş ama Müslümanlar tarafından kurulmuş. Yani böyle hani Batı'nın bizi kandırması falan değil yani. Müslümanların kurduğu bir vakfın periyodik olarak yayınladığı bir İslami hayat endeksi var. Neredeki hayat İslam'a daha İslam diye bildiğimiz şeyin kurallarına ne kadar uyuyor diye. Ve burada diyor ki yani bu endeksten haberdardım ve işte zaten başlı başına o bir şeyi böyle tarif ederken İslam dediğimiz zaman işte orada birileri kitap, Kur'an gösteriyor. Burada birileri cuma hutbelerini gösteriyor falan ama yani ama işte birileri de İslami hayat diye bir şey. Eğer kitapta filan vaaz edilen şeyler gerçekleşmiş olsaydı insanlar nasıl yaşayacaklardı, neye maruz kalacaklardı ya bakıp onu ölçtükleri zaman görünüyor ki öyle hiç hutbe okunmayan, hatta Kur'an'da satılmayan Yeni Zelanda, Kanada filan gibi, Lüksemburg filan gibi ülkeler kendilerine Müslüman diyen toplumların ülkelerine fark atıyorlar. Diyor ki işte ilk 40'ta İslam ülkesi yok. Ama yani bu şimdi büyük bir sefalet. Büyük bir rezalet yani. Buradan ha işte tamam bunun farkına varacağız. Kendimize çeki düzen vereceğiz falan. Yani böyle bir şeyler olmayacak. Ama bir örgütlenme tarzı değişikliği olursa nispi olarak uyum sağlama kabiliyeti toplumun dünyaya uyum sağlama kabiliyeti artacak. Ve Bu uyum sağlama kabiliyeti çerçevesinde de zamanla zenginliğinden bilmem nesine kadar her bir şeyin değişeceğini bekleyebiliriz. Zamanla olur.
Orada ama Kızılderili bir sözü hatırlatıyor Hüseyin Çelik. Diyor ki güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene kolay kolay geri dönmez diyor.
O kolay kolay da o mu ekledi yoksa Kızılderililer böyle söylüyorlar bilmiyorum. Normalde ruh terk ettiği bedene hiç dönmez yani kolay kolay değil. Şimdi evet ben de çok sevdim bu Kızılderili atasözünü. Bütün bu hikayenin arkasında yani bunları da işte yeri geldikçe değinerek konuşmaya çalıştık filan falan. Sonuçta bütün hikayenin arkasında insanın biyolojisi yatıyor. İnsanın biyolojisinin temel bileşenlerinden bir tanesi güvendir. Zaten o yani güven her anlamda güven. Yani bir yarın olacağına güvenmek var. Bir de celale güvenmek var yani. Yani alemin düzenli olduğuna bir güven var. Düzen hakkında yeterince bilgi sahibi olduğuna dair bir kendine güven var. Yani bilebiliyor olduğunu zannetmek. Şimdi aslında bunları felsefi olarak böyle eşelediğin zaman yani bilgi denen şey elinde patlar. Bir şey bilmediğini fark edersin yani. Ama bildiğimize güveniyoruz ki eyleyebiliyoruz. Bu bir güven. Bizim içinde bulunduğumuz alemin belli kuralları olduğuna güveniyoruz. Bu kuralların çalışıyor ve çalışacak olduğuna güveniyoruz. Ama asıl tayin edici olan biz birbirimize güveniyoruz. Tanıdığımız zaman birbirimize güveniyorduk zaten. Yani aynı anadan babadan olmuşsak veya işte anamıza babamıza biraz daha genişlettik, kuzenlerimize falan falan güveniyor idik. Bu dinler geldiler, bizim tanımadık, daha önce tabii dinlerden önce sadece tek tanrılı dinleri söz etmiyorum. Yani bu tür tırnak içinde felsefeler geldiler ve insanları tanımadıkları insanlara da güvenir kılmaya çalıştılar. Bunu başardıkları ölçüde şey genişledi, taban genişledi, taban genişlediği ölçüde insanlık ciddi ölçüde kendi refahını arttırdı, kendi hayat kalitesini arttırdı vesaire vesaire. Çünkü insanın zenginliği insandır ve giderek de bu insanı tabiat, insan dışı tabiat bağımlılığını azalttı. Bugün geldiğimiz noktada artık temel bağımlılık ve temel belirleyen başka insanlar. Geldiğimiz hal bu. Ve burada bizim başkalarına güvenmemiz, onların da bize güvenmesi gerekiyor. İşlerin yolunda gitmesi için. Ve bu toplumsal sözleşmeler, şunlar bunlar falan, bunların tamamı bu güvenin türevleri. Güven duygusunun türevleri. Biz annemize babamıza güvenmeyi genişlete genişlete evet böyle toplumsal sözleşmeler yapabilir hale gelmiştik. Şimdi bu toplumsal sözleşmeleri bozuyoruz. Ya da bu toplumsal sözleşme seviyesine uyum sağlayamamışız. Tamam ya, sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunun Müslümanlıkla şununla bununla bir alakası yok. Ama İslam toplumlarında bu anlamda bir neredeyse topyekün çuvallama hali var. Bunu da göz ardı edemeyiz. İslam'dan kaynaklanmıyor olsa da, başka sebepler kaynaklanıyor olsa da. Dolayısıyla benim açımdan tablo şöyleydi. Biz 2000'lere geldiğimizde o zaman belli bir İslami entelijansiya yani 1980'lerin 80 darbesinin sol sosyalist düşüncenin üzerinden Türkiye'de olduğu kadarıyla tank geçirmesinin arkasından meydan boşalınca o boşluğu ciddi ölçüde İslami entelijansiya doldurmuş idi. Ve o İslami entelijansiya da işte o bir 20 yılda bir şeyler mayalanmıştı. Ürünlerini görüyorduk. Yani değil mi?
Bakayım çok.
Ya sonuçta Türkiye'ye İliç'i tercüme edenler, Foucault'u tercüme edenler İslamcılardı yani. Bu birikimle Türkiye'nin diğer birikimlerini bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin dünya Müslümanları için yeniden bir model olma potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Tamam, ama bu heyetin elinde heder olacağını kendimce teşhis etmiştim ve heder ettiler. Ortada öyle bir entelijansiya, öyle bir mayalanmış birikim vesaire falan yokmuş. Varsa da yokmuş diye bakıyorum. Şimdi sana, ben bu kadar çok gevezelik ettim. Şimdi sana topu atayım. Bu Cemil Çiçek ve Hüseyin Çelik. Yani Hüseyin Çelik'le tanışıklığım var. Cemil Çiçek'i tanımam. Sen anladığım kadarıyla Cemil Çiçek'le tanışıklığım var.
İkisiyle de var ama Cemil Çiçek'le daha yoğun bir tanışıklığım var.
Şimdi bu zat-ı muhteremler bu heyetin içinde çok tepelerdeki pozisyonlara geldiler. Yani meclis başkanlığı, bakanlık vesaire falan filan gibi çok sorumluluk sahibi yerlere geldiler. O yerlere geldiklerinde böyle çok nasıl diyeyim biçimsiz işlere de karışmadılar. Yani mesela Bülent Arınç'ın işte o Kozmik Oda skandalı türünden şeylere karışmadılar. Bülent Arınç kadar böyle absürt absürt işte kadınlar gülmesin filan türü laflar etmediler. O kadar meze olmadılar. Bir biçimde en merkezdeyken periferide kaldılar. Yani itildiler. Ama Erdoğan bunları diğerlerine yaptığı gibi şeytanlaştırmadı.
Evet.
Ve bunlar Gezi de dahil oradan itibaren de böyle çok seyrek ama nokta atışlar yapmayı da sürdürdüler. Yani çok eleştiren pozisyonları da almayı da sürdürdüler. Şimdi bende kalan fotoğraf bu. Yanılıyor muyum bilmiyorum.
Evet öyle. Özellikle de Cemil Çiçek Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu üyesi aynı zamanda İstişare Kurulu üyesi. Buna rağmen zaman zaman eleştirilerini dile getirebiliyor. Ve bu eleştirilerini muhalif yayın organlarında da sürdürebiliyor, yerini koruyor. Böyle bir enteresan durumu var, diğerleri gibi değil. Yani diğerleri eleştirenler oldu ve ayrılmak zorunda kaldılar ama Cemil Çiçek öyle olmadı. Dediğin gibi Cemil Çiçek öyle akçalı işleri falan karışmadı. Arkasında büyük sermaye grupları hiçbir zaman birikmedi, ona destek olmadı. Ama her dönem ayakta kaldı ve her dönem onun içerisinden çıkan yeninin yanında yer aldı. Mesela işte AK Parti'de başladı siyasete. Orada kurucu oldu. Yozgat'tan gelme. Yozgat Belediye Başkanlığı'ndan. Arkasından işte bir şeye girdi. O dönemki Refah Partisi'ne. Oradan iktidar olmasını sağladı. Arkasından da işte AK Parti'ye geçti. Hep o gücün içerisinde yeniden ortaya çıkan ve iktidar olan bir yapının içerisinde yer aldı. Şimdi eleştiriyor ama bir başka yapının içerisinde yer almıyor. İşte yani kendisi geçmişte yeniden milli mücadele hareketi içerisinde bulunmuş. İşte entelektüel bir geçmişi de var ve kendi aralarında sıkı bir bağları da olan bir yapı ama küçük bir grup. Buna karşılık da Hüseyin Çelik daha çok Nurcuların galiba yazıcılar grubundan. O da hep değişti. Daha marjinal bir gruptan gelmesine rağmen işte Doğru Yol Partisi içerisinde yer aldı. Orada varlık gösterdi. Arkasından da işte AK Parti ile birlikte AK Parti'nin içerisinde yer alabildi. O da yeninin ve iktidara doğru yürüyenin yanında yer aldı daima. Şimdi eleştiriyor. Acaba bütün bunlar yeni bir şey çıkartır mı? Yeni bir yapının doğum sancıları geldi mi? Şeklinde bir düşünceyi de bende doğrusu hep canlı tutuyor. Bugüne kadar gerçekleşmedi ama böyle buluyor. Ama bunların toplumu örgütleme ya da harekete geçirme, geniş kitleleri arkasından toplama gibi bir özellikleri yok. Daha çok kanaat önderleri diyebileceğimiz kesimlerin üzerinde etkileri olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar hep öyle oldu.
Seni iyimserliğini bir kenara bırakalım. Ben hani bu tür çıkışlardan böyle bir hiç neşvi nema bulacak diye beklemiyorum. Çünkü çok tahkim edilmiş bir merkez var. Ama burada benim işaret etmeye çalıştığım husus yani entelektüel derinlikleri benim için çok tatmin edici olmasa da kendi pozisyonları itibariyle bunlar tırnak içinde yani o işte İslamcı entelektüellerdi. Ve o pozisyonlarını korudular hep. Yani tırnak içinde konuşurken güç üzerinden değil değerler üzerinden konuşmayı vesaire falan sürdürdüler. Yani cins iki insan. Bunlara benzer başkaları da var. Şimdi isimleri aklıma gelmese de birkaç kişiler yani. Muhtemelen bu kadar da ön planda olmayan daha geniş kesimler de var. Ve bunların şimdiki özgür ağırlıklarından yani Bülent Arınç'tan şey alalım. Kopya çekelim. Şimdiki özgür ağırlıklarından daha büyük özgür ağırlıkları olduğunu vehmetmiştim ben 2000'lere gelirken biz yani. Ama yokmuş. Sonuçta iktidar kendi tırnak içinde yani iktidar kendisini yaratan bu tür şeyleri dışarıda bırakıp kendi elitlerini yaratıp oradan işte iktidar için her şey mubahtır noktasına geldi ve o iktidar tahkim etmek için her şeyi yapıyor, yaptı. Bunları birbirinden ayırt etmeyi öğrenemediğimiz sürece de bu problemin üstesinden gelemeyeceğiz. Yani ayırt etmeyi öğrenirsek üstesinden gelebilir miyiz problemin bilmiyorum. Ama ayırt etmediğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğiz. Orada küt diye böyle işte İslam'a ucundan kenarından değmiş her şey şeytanidir. Burada işte İslam olmayan şeytanidir filan gibi şeylerle bu parametreler üzerinden okuduğumuz zaman toplumları ve toplumsal değişimi bir yere varamayacağız yani. Şimdi ahlak konusunda da biraz konuşalım. İktidara yakın olup ve işte iktidarın trolü pozisyonda davranıyor olanların neredeyse tamamı ahlakla İslam'ı eşliyorlar. Yani İslam'dan çok önce ahlak diye bir şey vardı. Yani muhtemelen insanların lisanlarında ahlak diye bir kelime olmadan önce bile ahlak vardı. İşte ahlak sonuçta o birbirimize duyduğumuz ihtiyacın birbirimize güven duymaya duyduğumuz ihtiyacın vesairenin bir türevi olarak ya, davranışlarımızda ortaya çıkan şeyleri adlandırılması ve
Müslüman'da
her
yani
zaman
İslam olmayan, Müslüman olmayan toplumlarda da ahlak var ya da kendisini İslamcı olarak görmeyen, daha doğrusu agnostik gören ya da dindar görmeyen ya da ateist gören pek çok kesimde de ahlak pekala çok ciddi bir şekilde var.
tabii canım, yani sonuçta bütün dünya Müslüman değil, bir gün ahlaklı insan var yani.
Evet.
Bence herkesin ahlakı var zaten. Herkes ahlaklı zaten. Temel mesele şu, böyle hani sosyal medyada falan zırt pırt çıkıyor. İnsanlar öbür dünyaya inanmazlarsa niye dürüst davransınlar? Niye işte birisini öldürmesinler? Malına el koymak için filan. Ya bu kadar absürt bir akıl yürütme olabilir mi? Olabilir. Çünkü evet, çocukluğundan itibaren ona bak bunları yapma çünkü öbür dünya var. Bunlar diye bir eşleştirme kurulmuş. Tamam, o zihinde ya ben aslında kendi halime bırakılsam rezil rüsva işler yaparım ama iyi ki din var ve Allah beni kitaplarla uyarmış ki insan gibi davranıyorum diye öğrenmiş yani. Halbuki bütün bu kuralları sonuçta o kitaplar yokken falan insanlık üretmiş. Bunlar insan ürünü ya. O bizim şimdi kodladığımız ahlaki kod sonuçta insan ürünü. Bu anlamda işin öteki tarafına gelince de yani kardeşim tamam da bu Müslümanlar da ahlaksız demenin de manası olduğunu iddia etmeye çalıştım. Uzunca bir giriş boyunca yani. Şeyin yaptığı gibi yani Hüseyin Çelik'in, pardon, Cemil Çiçek'in yaptığı gibi işte Türkiye'de kayıt dışılık var, her şey bir. Zaten biz böyleyiz. Bize getirme. Ya yani biz böyle değiliz yani. Sonuçta olay onun da söz ettiği gibi kural eksikliğinden falan kaynaklanmıyor. İşte herhangi başka bir şeyden ya da inancımızdan, milliyetimizden, şundan bundan kaynaklanmıyor. Dünyanın periferisinde kalmışız. Ve bu periferide tekrar İbn Haldun'a dönmüş olayım yani. Bu periferide şimdi kaotik bir tablo var ve bu kaotik tabloda bir bireysel olarak hayatta kalma mücadelemiz var. İkincisi, şimdi bu kaotik durum bize durmadan bir kaos anlatılıyor. Öyle değil mi? Yani iktidarı muhalefeti bize bir kaos anlatıyor. Batıyoruz yani.
Evet.
Şimdi böyle olunca o zaman insani refleks, anlaşılan o ki yani İbn Haldun'dan anladığımız o ki ya kardeşim aman orada berbat da olsa bir otorite olsun. Yani Arda Turan'ı kayırıp onun aptallığından kaybettiği parayı telafi etmesi için Denizbank'ı ödemeye zorlayacak bir, ben olsaydım bunu yapmayacaktı olan bir otorite her şeye rağmen kalsın. Yani bu otorite haklı olduğundan, meşru olduğundan değil. Benim açımdan da meşru değil bu ama buna yönelik bir itiraz hiçbir otoritenin olmadığı bir duruma götürür ve bu daha kaotik, daha zor bir durum
O
olur.
kaos
Dolayısıyla
yerine kötü bir otorite de olsa bize o yedir diyor herkes.
evet. Yani bu herkeste var. Yani sonuçta işte Kılıçdaroğlu'nun peşinden gidenlerin de Kılıçdaroğlu'nun otoritesi konusundaki şey buydu. Erdoğan'ın peşinden gidenlerin de genel olarak Türkiye'nin böyle bir otoriteye ihtiyacı olduğu konusundaki şeyi bu yani. Benim açımdan temel sıkıntı işte zaten buralarda düğüm oluyor. Yani bizim ahlak konuşmamız, din konuşmamız vesaire falan bana hep böyle çıkmaz sokaklar olarak görünüyor. Bizim konuşmamız gereken şey şu. Bir, insan iyidir. Yani öyle ahlaklı davranması için onun tepesinde bir otorite vesaire falan olması gerekmez. İki, dünya kötüye gitmiyor. Aksine, bunun tam aksine dünya iyiye doğru gidiyor. Biz dünyanın bütün zamanlar boyunca mümkün olan en iyi dünyada yaşıyoruz. Geçen de Elon Musk yine böyle uçuk bir tweet atmış. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama mealen diyor ki yani bu bir startup'tır. Yani insanlığın bugüne kadarki macerası bir startup'tır diyor. Mealen doğru hatırlıyor ise. Yani ben de öyle bakıyorum yani. İşte aslında biz tarım devrimiyle bir takım güçleri serbest bıraktık. Sanayi devrimiyle başka bir takım güçleri serbest bıraktık. Ve şimdi gerçekten hayal edilemeyecek sonuçlar doğurabilecek güçleri serbest bırakıyoruz. Bunların yaratacağı, yani bu güçlerin serbest kalmasını yaratacağı yığınla problem var. Bütün alışkanlıklarımız tehdit altında ve alışkanlık önemli bir şeydir insanın. Hani demin de dedim ya, güven duymak konusunda bir de alemin bir düzeni olduğuna güvenmemiz gerekiyor. Şimdi bu düzen tehdit altında tamam ama kavramsal olarak düzen tehdit altında değil. Başka bir düzen kuracağız ve o düzen bu düzenden, alıştığımız düzenden çok daha bereketli bir düzen olacak yani. Bunun peşinden sürüp gitmemiz gerekiyor olduğunu düşünüyorum. Bunları tartışıyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama biz işte böyle İslam, ahlak, Türklük, Kürtlük falan absürt absürt kavramlar konuşup duruyoruz yani.
Evet, burada bitirelim mi diyorsun istersen. Diyecek bir şey daha varsa.
Hüseyin Çelik hoş bir misal vermiş. Fas-Fransa yarı finaliydi galiba Dünya Kupası'nda oynanırken etrafındaki herkes diyor, istisnası herkes Fas'ı tutuyordu. Ben de bunun üzerine onlara eğer Türkiye'den kaçmak zorunda kalsalar Fas'a mı Fransa'ya mı gidersiniz diye sordum. Hepsi Fransa'yı tercih ettiğini söyledi. Şimdi dolayısıyla yani insanların beyanlarına falan böyle ya da işte gönüllerinden geçenlere çok da itibar etmemek lazım derken de bunları kastediyorum. Yani davranışlarına bakmak lazım. Niye Fransa'ya gitmeyi tercih ediyor oldukları önemli bir göstergedir. Fransa çok dört dörtlük bir yer değil. Şunu biliyoruz ama ya Fransa'da bizi bir banka dolandıracak olursa müracaat edeceğimiz yer iyi kötü çalışıyor olacak.
Evet.
Fas'ta krala ulaşmamız lazım yani. O biraz zor. Ayrıca da krala ulaşsak da kral tamam senin paranı ben tahsil edeyim ama şu kadar da komisyon alırım diyecek. Yani. Dolayısıyla buradan insanın ortak özellikleri, insanoğlunun ortak özelliklerini bulabiliriz ve bu ortak özelliklerin bugünkü geldiği seviye itibariyle Fransa'da kurduğu düzeni, Fas'ta kurduğu düzene daha tercih edilir olduğunu, herkesin biliyor olduğunu görebiliriz. Şimdi burada ikiyüzlülükler, şunlar bunlar falan bulup bunları böyle bir adlandırmanın falan bir manası yok yani. Tablo bir örgütlenme tarzı problemi ve bu örgütlenme nasıl bir örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Bugünkü imkanlarımızda bulabildiğimiz, geliştirebildiğimiz en iyi örgütlenmeler nerede olduğunu herkes biliyor yani. Ama bunu vaat eden kimse yok bize.
Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Desteğiniz, katkınız, eleştirileriniz, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.